Ayrım 8.
Güle güle Vasilaki. Tanrı sizi affetsin. Fakat ben henüz ümidimi kesmedim sizden. İyi düşünün. Bize döneceğinizden eminim. Bir ayak sesi geldi ve Niko hırçın hırçın bağırdı. Oradan değil, bahçeden defolacaksın. Salih irkildi fakat kımıldayamadı. Vasili'nin metin yürüyüşü bir anda mutfak kapısına gelivermişti. Adam bir an tereddüt etti. Sonra tabiatıyla bahçe kapısı kapalı, mutfağınkiler açık olduğu için doğru oraya girdi ve ocağın yanındaki lambayla aydınlanan köşede silmiş, hatta donmuş bir halde duran Salih'i gördü. Şöyle bir baktı ve pis dedikten sonra bahçeye çıkıp hızla yürüdü. Salih hakaretin bu kadar canlı ifadesini Ali Emmi'de filan görmemişti. Gönlü perişan oldu. Kafasının işlemesine zaten imkan yoktu. İçerisi şimdi uğulduyordu adeta ve Salih artık hiçbir şey anlamıyordu. Yalnız bu uğultunun bir iki dakikada anlam değiştirdiğini, bir zafer törenine döndüğünü hissetti. Bu arada iki cümle kafasına çakılıp kalmıştı. Bunları unutmadı ve asla unutmayacaktı. Niko büsbütün vahşileşen sesiyle, "Ben öbür gün Trabzon'a gidiyorum. Gelen gelir," diye bağırmış. Buna çeşitli sesler, "Ben de, ben de," diye cevap verirken papaz, "Niko'nun temsil ettiği ruh ve müstakbel ve aziz Pontus için içeceğiz şimdi," demişti. Salih perişan ve sersem bir halde kaçtı. Artık hayal meyal hatırladığı harp yıllarında bir gün bir çemberden tesadüfen kurtulan bölüğü ne halde idiyse tıpkı öyleydi. O gün bölük alaya kavuşmayı nasıl şuursuz bir hırsla istemiş idiyse Salih de şimdi biriyle konuşmayı tıpkı öyle istiyordu. Biriyle konuşmalı, mutlaka konuşmalıydı. Kendisini tokatlayacak, yüzüne tükürecek, sövecek fakat daha önce dinleyip bütün şu olanların ve her şeyden önemlisi kendisine neden böyle olduğunu anlatacak biriyle. Mumcu, olmaz. Akağa, olmaz. Salim de öyle. Ali Emmi, o hiç olmaz. Hayır, tanıdıkları olmaz, olamazdı. Ona kendi hakkında değiştirilemez hükmü vermemiş birisi lazımdı. Fakat kendini saklamak için istemiyordu bunu. Tam tersine, Salih onların bildiklerinden de kötü, çok daha iğrenç buluyordu kendini ve bunun neden böyle olduğunu anlatmak istiyordu. Öyle birisini bulsaydı, önce bunu anlatacak, içini bir çöp tenekesi gibi ortaya dökecekti. Bir çöp tenekesi gibi, evet. Ama bu tenekeye gaflet, anlayışsızlık, sevgi yokluğu ve insanın yüreğini parça parça edecek kuruntular yüzünden çok çok güzel, değerli şeyler de atılmıştı. Salih bunları da anlatmak isterdi. Ve bunları kurtarmanın yolu var mıdır, yok mudur? Varsa nedir? Bunu öğrenmek isterdi. Fakat kiminle konuşmalıydı? Soluya soluya, hızlı hızlı yürüyor. Fakat gittiği yönü bilmiyordu. İdadenin önünden geçti. Sonra iki yoldan, çaya çıkan yolun kavuştuğu küçük meydanda bir parça durakladı. Ve Kızılca Mahallesi'ne doğru yürüdü. Köprüyü geçti. İki dakika sonra İstanbullu hocanın evine varmıştı. Orada kendine geldi. Az ilerisinde mescidin kapısında yanan bir fener Salih'i ancak bir gölge gibi belirtebiliyordu. Fakat zifir gibi karanlık yollardan sonra bu fersiz aydınlık ona aşırı bir şekilde etki ediyordu. Kendini keskin çöl güneşinin altında sonsuz düzlükte yüzlerce namlunun karşısında barınaksız kalmış sandı. Demek İstanbullu hocayı seçmişti. Fakat niçin? Hocanın o kadar övülüşünden mi yoksa tanımadığı, hiç konuşmadığı için mi? Kapının önünde sallandı durdu. Eli tokmağa bir türlü varmıyordu. Sonunda aynı hızla ve yine soluya soluya yukarı doğru yürüdü. Top yerinin yamacından dolanan küçük yola saptı. Çatır patır köprüsünden taş oluğa geçti. Yolda bir defa söylendi. Leş gibi rakı kokarken... Az sonra evdeydi. Kunduralarını kapının ardında bırakmış, merdivenleri çoraplı ayaklarıyla gıcırdatmamaya çalışarak çıkıyordu. Fakat anasını selamlığın içinde kımıldamadan bir gölge gibi oturur buldu. "Ana, sen misin Salih?" "Benim," dedi ve koşarak yanına gitti. Başını dizlerine koyup hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Dakikalarca ağladı. "Neye ağlan Salih'im? Ağlama koçum." Saçlarını hafif hafif okşuyordu. Koça, Salih koça, fakat ne olursa olsun bir şeyler yapabilirdi. Her insanın ölünceye kadar yapabileceği bir şeyler vardı. Her insanda kör topal bunu yapıyordu. Mesele iyiyi kötüden ayırabilmekte idi ve her şeyin ama her şeyin iyisi de kötüsü de oluyordu. Bir kelime söylemeden kalktı, odasına girip yattı. Artık Salih'in ne yapacağını biliyordu. Beklenen cuma. Akşehir cuma günü pırıl pırıl, mavisi sarışın Ebru'li serin bir yayla sabahına ve alışılmış en büyük değer sayıla gelmiş temkinin sınırlarında zorla tutulabilen bir heyecana uyandı. Akşehir artık 3-5 büyüğün hazırladığı veya kabullendiği cümlelere göre yaşıyor, üstelik bunun böyle olduğunu da pekala biliyordu. Akşehir'de artık baş kaldırmaya meyilli tereddütler patlayıverecek, yok ülenler, körpe dudakların bile ucuna kadar gelen alışılmamış cümleler vardı. Akşehir hala oturuyordu. Hala oturmayı tabii görür gibiydi. Ama Akşehir artık oturmamanın gerektiğini de seziyordu. Sanki 40 yıllık ata yurdundan göç gerekiyor ama kendisine göç olmasa da olur diyecek birini arıyordu. Bu cuma o cuma idi. Bütün bu sallantıları yatıştıracak cümlenin beklendiği ve söyleneceği cuma. Bilgi ve düşünce yetersizliğinin sığındığı cuma. Akşehir İstanbullu hocaya güveniyordu. Çünkü güvenecek birine ihtiyacı vardı. İstanbullu hoca bilirdi. İstanbullu hoca akıllı idi ve İstanbullu hoca namuslu idi. Çünkü İstanbullu hoca onların bilgi, akıl ve karakterinin en üstün örneği, gelenek, görenek ve inançları ile hava gibi içinde yaşadıkları kanlarında dolaşan hayatın yetkili, övülmüş, seçilmiş sözcüsüydü. Bozgun, istila, istiklal, varlık, darlık, can korkusu, küçümsenme, hiçe sayılma, köleleşmek. Akşehir bütün bunları biliyor, değerlendiriyordu. Ama bunların çete, dersaadet, padişah, halife, Kuvayi Milliye, Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa, gönülsüzlerin Haydar Bey, mütareke mütarekenin ihlali, ihlale karşı duruş, din, milliyet gibi şeylerle ve hepsinin de birbiriyle ilgisini, ilişiğini bilemiyordu. Ve Akşehir, adamın başını fırfır döndüren bu keşmekeşin içindeki yerini, tutumunun ne olması gerektiğini öğrenmek, her şeyden önce bunu öğrenmek istiyordu. Herkes daha güçlü, herkes daha az konuşuyordu. Selamun aleyküm ve aleyküm selamların bile tonu değişmişti. Herkes belki de en sağlam gününü yaşıyordu ama baş ağrısından, halsizlikten söz açanlar pek çoktu. Üzerine afiyet lafı belki 40 defa edildi. Buna karşılık İstanbullu hocayı ve vaazı ağzına alan yoktu. Yalnız çift kapaklı, serki soflar sık sık kuşak arasından veya yelek ceplerinden çıkarılıyor, ikide bir, saat kaç diye soruluyordu. İstanbullu hoca da hemen hemen aynı haldeydi. Sabah namazını evinin karşısındaki mescitte kılmış, oradan da doğru Ulu Cami'ye inmişti. Çarşıya çıkmadı, dahiliye nazırının hediye ettiği saate o da sık sık baktı. Nihayet kulaksız hafız oyanık sesiyle sela vermeye başladı. Şimdi bütün Akşehir Ulu Cami'ye akıyor gibiydi. Yaşlara başlara göre kurulmuş üçer beşer kişilik gruplar, ağırlık noktası sabırsızlık olan ve endişe ile ümit arasında sallanıp duran, duygularını şaşıracak bir şekilde gizleyerek, en ufak bir özelliği olmayan bir günün öyle esneyişini yaşarmış gibi, şundan bundan konuşarak, aşağıdan yukarıdan, ara sokaklardan geliyor, camide toplanıyorlardı. Ali Emmi ile köy cehizli fırıncı Yaşar, kahvede başladıkları bahsi imamlığı yapan müftü, Allahu Ekber diyene kadar fısıltı ve ciddi bir sesle sürdürdüler. Konu helvacı İsmail'in yavrusu üçüncü defada ters gelen kısrağı idi. Saflar omuz omuza kurulmuştu. Secdeye vardıkları zaman aralarında 2-3 parmak yakalıyor, yakalmıyordu. Cemaat taşmış, avluyu da doldurmuştu. Arkalarındaki bir sütunun dibine sığınan Salih selam verirken iki sağ önde kalpak giymiş doktor Haydar Bey'i gördü ve dudaklarını aralayıp dilini oynattı. Hayırlısı. Şaşırmış, biraz da sevinmişti. Farkına vardı ve yine ağzının içinde mırıldandı. Sevinecek ne var ki bunda? Ama bu soru türkü söyler gibi neşeliydi. Ve İstanbullu hocanın birdenbire gürleyen sesiyle irkildi. Ey cemaati Müslümin! Vücutlar dizlerin üzerinde şöyle bir dikeldi. Başlarda bir dalgalanma oldu. 10 saniye kadar sessizliğin içinde sanki Osmanlı Devleti'nin nabzı atıyordu. Alnı kırışık, beli bükülmüş, fersiz, kalan bütün gücünü bir çılgın hırsla ümide bağlamış bir sessizlikti bu. Hocanın öksürüğü kubbede yankılandı. Bu gırtlağını temizlemek için değildi. Hoca sesinin perdesini ayarlıyordu. Ne kadar hafif konuşursa konuşsun, rahatça işitilip anlaşılacağına güven getirdi. Artık sesle istediği gibi oynayabilirdi. Ahvali alem bildiğinden de vahimdir. Salih bir baş başa konuşmanın perdesini ve hüzünle karışık samimiyetini taşıyan bu ses doğrudan doğruya kendisine hitap ediyor sandı. Doktoru bırakarak derlenip toparlandı. Vahimdir ama ses şimdi gürlüyordu. Senin bilmediğin kadar da ümit doludur. Çünkü görmediğin gaflet ve delaletin inkara meylettiğin imkanlarla doludur. Ümit, imkan. Dikkatler daha da kesinleşti. Dünyada yalnız gelecek cümlelerin beklenişi vardı. Bu sümleleri emmek ister gibi kapanan gözler, yere eğilen başlar, kısılan nefesler vardı. Sen kendini yenilmiş, açık düşmüş bir pehlivan sayıyorsun. Sen kendini, ses kızgındı, tek sanıyorsun. Yola tek çıkmaya kalkıyorsun. Tek olan yenildi mi biter. O ne ateşlik gaflettir ki seni cemaatinden koparmış, seni imanından, emirinden ayırmış, seni sırf kendi başının davasıyla, gönlünün kavgasıyla baş başa bırakmış. Şimdi sen ses hüzüntüllerine bürünmüştü. Ağılında aç kurtla karşı karşıya kalmış bir kuzu gibisin. Şeriatten, ümmetten kopan, kendini her şey sanan aklın seni parçalamaya hazırlanıyor. Sarıldığı tek dal aklın mı? Tek misin artık? Uçurum seni yutacak, kurtulamazsın. Uçurumun dibi tek kalanların, ümit gücünü sırf aklına bağlayanların leşleriyle doludur. Kurtulamazsın. Artık İstanbullu hoca yoktu. Üstlerinden kubbe kalkmış, siyaha yakın, kopkoyu lacivert renkli ve sınırsız gökyüzünden kah uyandırmak için öfkeyle sarsan, kah gel hakka gel, hakikate gel kardeşim diye rica eden cümleler yağıyordu. Artık bütün gözler yumuk, bütün başlar eğikti, nefesler tutulmuştu. İslam'ın kara günleridir bu günler. Bildiğinden de kara günler yaşıyorsun. Gafletin ebedi nuru da örtmüş, sen tek başına çulsuz çuvalsız aklının peşine düşmüş, yol bilmez, yordan bilmez, iz görmez, başını alıp gidiyorsun. Sırtını o ebedi nura dönmüş de kendini kurtuluşa gider sanıyorsun. Uçurum seni yutacak, kurtulamazsın. Doktor kendisini buraya getiren inattaki direnişin içten içe erir gibi olduğunu duyuyordu. İstanbullu hocayı gören, İstanbullu hocaya bakan, hatta muayene eder gibi bakan bir o idi. Görecek, anlayacak, hüküm verecekti. Bu iş kendisine bir görev olarak verilmişti. Sonunda hocayla vardığı hükme göre konuşacaktı. Rica veya tehdit, hangisi uygunsa o yoldan Kuvayi Milliye adına yardımını isteyecekti. Ama şimdi karşısındaki adamın yalnız kuvvetini anlıyor, onun söylendiğinden de kuvvetli olduğunu duyuyor, daha açık olarak da hakkında hüküm vermenin güçlülüğünü kabul ediyordu. Hocayı bütün dikkatiyle dinliyor fakat aynı zamanda da düşünebiliyordu. İlk adımı yanlış attığını anladı. Buraya peşin ve kesin inançlarla gelmiş, asıl yanıltıcısı hocayı hocalardan bir hoca. Kontrol şansını yitirmiş veya inkar etmiş. Tuttuğu tarafa kör taassupla ve katı bir görev alışkanlığıyla bağlanmış bir adam diye düşünmüş, bellemişti. Halbuki daha ilk cümleleri onun en az kendisi kadar samimi, kendisi gibi ölçüp biçen, kısacası inancında yaşayan bir mücadeleci olduğunu gösteriyordu. Üstelik bu tek akıl sarsıcı, hiç değilse insanı üzerinde durmaya, düşünmeye zorlayıcı bir meseleydi. Herkes bir yol tutturursa, hedef aynı da olsa herkes birbirine düşecek demek değil miydi? Hocanın sesi birdenbire apatikleşti. Bir insan ancak bu kadar hissiz, tarafsız olabilirdi. Tanrı ve onun sevgili kulu Hazreti Muhammed, O uyur sanılan, kendinden geçmiş görünen cemaat hoca ile birlikte tekrarladı. Sallallahu aleyhi ve sellem sana felaketin devasız diye nifakı öğretmedi mi? Nifak mahvın ta kendisidir ve sen nifakın eşiğindesin. Kendini mahvolmuş sanıyor, tek bıraktığın aklının peşine düşerek bir bozgun içinde mahvına gidiyorsun, koşuyorsun. Doktora camide hatta bütün dünyada yalnız hoca ile kendisi varmış gibi gelmeye başlamıştı. Aklı, vicdanı, bilgileri ve görgüleri topyekün bir seferberliğe girmişti. Hocanın her cümlesi üzerinde bir otopsi yapar gibiydi. Düşmanın bir mi, sen ona bir daha ekle. Üç mü, beş mi, sen ona bir de kendini ekle ve üçse dört, beşse altı de. Ve sen sana düşmanların en çetini oldun, bunu böyle belli. Bu alışamadığı, bu bir benzerini görmediği ses ve bu önceden kestirilmesi güç düşünüş tarzı, bu kuvvet, bu dinç samimiyetle birleşince doktoru yeniden karar verme zorunda bırakıyordu. Salih'e gelince, Salih şimdi sanki 10-12 yaşlarında ve harman yerinde akranları arasında tertiplenen bir güreş turnuvasında, bir yarışmada idi. Heyecanlı, neşeli, kabına sığamayacak kadar sabırsız ve kuvvetli buluyordu kendini. Pek bir şey anladığı yoktu. Fakat arada sırada üç evvelki cümleyle son kelimeler arasında bir bağ kuruveriyor, sesin yardımı da buna eklenince en hoşuna giden anlamları çıkarıyordu. Bununla beraber ilk olarak duyduğu ve sonuna kadar da sürdürdüğü şey gururdu. Biraz garipsenecek bir gurur. Çünkü İstanbullu hoca ile papazı, meyhanedeki Rumlarla buradaki cemaati birbiriyle karşılaştırmasından doğmuştu bu gurur. Bu karşılaştırmayı elinde olmadan yaptı ve sonunda da İstanbullu hocayı daha akıllı, daha bilgili, daha güzel dilli buldu. Papaz sinsi, hileci ve dalavereciydi. İkiyüzlüydü. Biri de Rumların farfaracılığına, nankörlüğüne ve kahveliğine karşı burada dinleyen, doğru mu değil mi diye düşünen, doğru yolu bulmak için çalışan insanlar vardı. Salih seziyordu ki bu cemaat doğru dedi mi bir, artık dağılmaz, yenilmez, dağları devirirdi. Bu cemaati Salih tıpkı tıpkısına kendisine benzetiyordu. Doğruyu bulmakta mesele ha diye mırıldandı ve aynı anda bir hocaya bir de doktor beye baktı. Doktor ona iğne üstünde oturuyormuş gibi geldi ve hoca şimdi bir hesap dersi verirmiş gibi devam ediyordu. Seni birlik, beraberlik doğurdu, büyüttü, yüceltti. Bunu unutmuş kendi başına gidiyorsun. Nereye? Uçuruma. Sen Müslümansın ve Osmanlısın. Cami, elhamdülillah diye uğuldadı. Hamd ile iş bitmez. Hem hamd ediyor hem de kanından, etinden ayrılmak istediğini fark etmiyorsun. Sedefi dürrü kainat efendimiz, çapulculuk, soygunculuk eden bizden değildir buyurdu. Sen köyler basmaya, adam kaldırmaya başladın. O iki kainatın övündüğü, o hakkın sevdiği kulu, Müslüm dilinden ve elinden Müslümanların selamette kaldığı kişidir buyurdu. Sen din kardeşlerine dedirtiyorsun. Uçurum seni yutacak. Hoca günün meselelerine kendi üslubunca girmişti. Şimdi çeteleri, eşkıyaları lanetliyor, onların saldığı korkuya ve panik istidadına karşı en kuvvetli ittifakı ilan ediyordu. Doktor, bu konuda yapacağı başka bir şey yok diye düşündü fakat aldanmıştı. Haydutu yalnız Allah'ın ateşine bırakma, yalnız bedduana sığınıp onun sana saldırmasını tıpkı komşun gibi eli kolu bağlı bekleme. Komşunla birleş, belki ona gelen bela seni bir sonraki sıraya koymuştur. Birleşeceksin. Haksız kuvvet kullandı mı, haklıya da kuvvet farz olur, vacip olur. Bunun yolunu konuşacağız. Hoca doktorun gözünde bir başka mana daha kazanmıştı. Şu işi bir becerebilse diye heyecanla kımıldadı. Böyle bir şeyi ne kendi ne arkadaşları düşünmüştü. Fakat şimdi neden olmasın diyebiliyordu. Hoca tekrarladı. Sen Müslümansın ve Osmanlısın. Bunun ne demek olduğunu sana söyleyeyim mi? Dinle. Senin cetlerin defalarca ve defalarca Konstantiniyye diye sefere çıktılar. Ama yalnız kanları bu fethin misilsiz şerefini elde etmeye yetmedi ve Arap dahi defalarca aynı şeref uğruna başlarında Eyüp Ensari'nin taşıdığı sancakta olduğu halde aynı sefere çıktılar. Ama bu emsalsiz fethe yalnız İslam'da yetmedi. Vaktaki senin kanın İslam'ın imanı ile birleşti. İşte o zaman Allah'ın takdis ettiği büyük feth müyesser oldu. Senin ikbalin, senin varlığın bu birliğe bağlıdır. Birinden koptun mu uçurum seni yutar, yutacaktır. Ve sen al ve yeşil sancağı unutmak üzeresin. Birbirinden ayırmak üzeresin. Uyan. Doktor sarsıldı. Sıra şimdi Kuvayi Milliye'ye gelmişti. Gerçekten de hoca onun düşündüğü anda aynı kelimeyle gürledi. Kuvayi Milliye mi dedin? Bu nifakın ta kendisidir. Bu çulsuz çuvalsız aklın, tek aklın peşine düşüp uçuruma sürüklenen gafletin, katil kastın ta kendisidir. Vatanı kurtaracakmış ha? Hoca bu son suali kükrer gibi sormuştu. Hakaret dolu bir sesle devam etti. Peki, ya Çakıcı da vatanı kurtarmak için derse, ya Sarıca çetesi, ya Çakır Saraylı güruhu, ya Şaşı'nın avanesi de aynı şeyi söylerse, ya sen birini ya ben ötekini seçersem, söyle, nifak cehennemi bu değil de nedir, bunu söyle. Seni senden ayırmak isteyene, koparmak isteyene, bunun içinde en şaşkın, en aciz vaktini seçene uyacak mısın? Bunu söyle. Seni bekleyen uçurumu düşün. Önce bunu düşün de söyle. Doktor kendini bulmak için çabalıyordu. Büyük hareketler, büyük bayraklar isterdi ve bayrakların büyüklüğünü anlamak güçtü. Kabulün iyi niyeti, uyanıklığı ne kadar aziz ise red, din, eski bayraktaki direnişin iyi niyeti ve ümidi de o kadar meşru idi. Bunu düşünmek doktoru sarstı. Ne demişti hoca? Düşman üç mü beş mi? Sen ona bir de kendini ekle ve dört de altı de dememiş miydi? Doğrusu da bu idi ve bu hocanın kastı için ne kadar doğru ise doktorun benimsediği cephe için de o kadar doğru idi. Eyvah ki savaşı önce kendi kendimize karşı kazanmak zorundayız diye düşündü. Düşündü ki bunun da zoru vardı. Çünkü savaşın sonucu savaşın kendisinden de önemliydi. Sonucu alacak hak mı yoksa batıl mı olacaktı? Ve batıl da kendini hak bilerek savaşacaktı. Milletlerin tarihinde böyle bir trajedi daha var mıydı? Hoca samimiyetin büsbütün kuvvetlendirdiği mantık ve güzel konuşma gücüyle işte cephesini gerçekleştirmeye girişmiş bile. Bu cephe 6 asırlık geleneğin, şanların, zaferlerin, refah ve gururların, asıl büyüğü imanın, inancın yarattığı padişah ve halife-i ruhi zemin adına ne korkunçtu bu ya Rabbi. Yunan'a karşı değil, doktorun bulunduğu kardeş cepheye karşı savaşacak, hiç yoksa direnecekti. Ne korkunçtu bu ya Rabbi. Ve işte Allah'ın evinde diz dize, omuz omuza idiler. Aynı dilekler için el açmışlardı. Aynı yolu arıyorlardı. Doktor önündeki safta, başı önüne eğik, gözleri yumulu, hafifçe sallanarak dinleyen genç irisine baktı. Yeni yetişmelerden olsa olsa 18 yaşında arslan gibi biriydi bu. Ve belki de bir gün kendisiyle silah silaha çatışacaktı, öyle mi? Hem de aynı kutsal dilek uğruna, öyle mi?